Adaletin İş Yüzünden herkese merhaba. Çalışma ekonomisi doktoru Murat Özdemir ile birlikteyiz. Merhaba hocam.
Merhaba.
Bu hafta Adaletin İş Yüzünde kamu çerçeve protokolü nedir? Ne zamandır hayata geçirildi? Bunu konuşacağız. İlk olarak sorumu sormuş olayım. Çerçeve protokolden ne anlamalıyız?
Çerçeve protokol aslında sendikaların, kamuda çalışan üyeler adına ya da kamuda örgütlü sendikaların grev hakkını dolaylı bir şekilde ortadan kaldırmanın hukuk cambazlığı altında hayata geçirilmiş şeklidir. En kestirme tanımı bu. Çünkü Türkiye'deki toplu sözleşme sistemi, yetki sistemi, grev sistemi, toplu pazarlığın düzeyine kadar bir tür şeyle uyuşmayan, bağdaşmayan, yama gibi yapılmış, olağanüstü bir dönemde 696 sayılı kanun hükmündeki kararnameyle getirilmiş. Daha sonra yasayla da kanun hükmündeki kararnameyle birlikte 6356 sayılı kanuna, toplu sözleşme sendikaları grev lokalt kanununa ek ikinci madde olarak eklenmiş bir garabettir. Grev yapmak iradesi olmayan, grev yapabilmaktan kaçınan sendikaların fiilen konfederasyonlara topu atarak kendilerini ortadan kaldırmanın bir aracı olarak uygulanmaktadır. Uygulanmasının getirdiği bir dizi handikapları da kendi içerisinde taşımaktadır. Bir hatırlayın, toplu sözleşme hakkı öncelikle grev hakkı olmadan tanımlanamayan bir haktır. Bunu sürekli vurguluyoruz. Eğer grev hakkı yoksa toplu sözleşme hakkı da yoktur. Bizim yasal sistemimizde toplu sözleşme yapmanın iki temel koşulu vardır. Bir, sendika olacaksın. Konfederasyon değil. Konfederasyonların toplu sözleşme yapma yetkileri yoktur. Bu nedenle de zaten yasa bunlara toplu sözleşmede demiyor. Çerçeve anlaşma protokolü diyor. Dolayısıyla konfederasyonların toplu sözleşme yapma hakkı yoktur. Ama adına çerçeve anlaşma protokolü de deseler, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümler, idareyi yani kamu işverenlerini ve konfederasyon üyesi sendikaları bağlayıcı olduğu için de aslında baz göze bir toplu sözleşme yapılıyor. Yapılan bu toplu sözleşme konfederasyonun grev hakkının olmadığı koşullarda yapıldığı için de aslında toplu sözleşme hakkına aykırı. Birincisi bu. İkincisi zaten yasal sisteme baktığınızda biraz önce söylediğim gibi toplu sözleşmenin tarafı sendika, konfederasyon değil. Toplu sözleşme üzerinde konfederasyonun herhangi bir müdahalesi de bu yasal düzenlemeye kadar hukuken yok bizim hukuk pratiğimizde. İş kolu sendikacılığı, evet iş kolu sendikacılığı var ama iş kolu düzeyinde toplu sözleşme yapmak yok. Toplu sözleşmenin tarafı olabilmesi için iş kolu barajlarını aşmış olmanız gerekiyor. İş yerlerinde de eğer iş yeri ise yarıdan fazla çoğunluğu, işletme ise %40'dan fazla çoğunluğa sahip yetkili sendika olmanız gerekiyor. Toplu pazarlığı yetkili sendika olarak yürütüp kanunda belirlenen aşamaları geçtikten sonra grev kararı alarak ya da grev uygulama gücünüz sayesinde masada kamu işvereniyle özel sektör işvereni gibi eşitleniyorsunuz ve toplu sözleşme imzalıyorsunuz. Şimdi adına çerçeve anlaşma protokolü dediğimiz şeye baktığımız zaman kanun sıralamış şu iş yerleri hemen hemen tüm kamu iş yerlerini kapsıyor. Bu iş yerlerindeki konfederasyonlara bağlı sendikaların üyelerini temsilen çerçeve anlaşma protokolü imzalanabilir deniliyor. İmzalanması şart değil ama imzalanabilir. Şimdi çerçeve anlaşma protokolü imzalandığı andan itibaren iki konuda bağlayıcı. Ne bunlar? Mali ve sosyal haklar. Yani toplu sözleşmenin parasal hakları. Ne kadar zam alacaksın, ne kadar ikramiye alacaksın, ne kadar taşıt yardımı alacaksın, ne kadar yemek yardımı alacaksın. Bu çerçeve anlaşma protokolünde bir kez imzalandıktan sonra hangi sendikanın üyesi olursan ol, imzanın tarafı olan konfederasyon üyesi bir sendikaysan, Türk İş üyesi bir sendikaysan, kamu iş yerlerinde artık ben bu zammı beğenmedim, Türk İş'in aldığı zam bana yetersiz geliyor, yüzde şu kadar zam alayım deyip de grev yapmaya da toplu sözleşme yapma hakkın yok. Şimdi çerçeve anlaşma protokolünden sonra da toplu sözleşme imzalanmış kabul edilmiyor. İdari maddeler anlamında yürütürsün. Teorik olarak idari maddeler üzerinden bir grev kararı alıp idari maddeler üzerinden grev hakkını hayata geçirebilmen mümkün ama pratik olarak burada çok da uygulanabilir bir olay değil. Şimdi gariplik şurada. toplu sözleşme için gerekli olan ehliyet koşulu, yani toplu sözleşme yapabilme hukuki yeteneğine sahip olmadır ehliyet koşulu. Bu konfederasyonlar için bizim hukukumuzda tanınmamış, bu yok. Ehliyete sahip sendikalar içerisinde toplu sözleşmenin tarafı sendikanın hangisi olduğunu belirleyecek olan sisteme yetki sistemi diyoruz. Bu yetki sistemi içerisinde de konfederasyonların yeri yok. Konfederasyon bir yetkili sendika olamıyor. Şimdi ehliyeti olmayan, yetkisi olmayan birisi bir başkasını, yani bir başka tüzel kişiliği olan sendika açısından bağlayıcı nitelikte bir çerçeve anlaşma protokolü yapıyor ve sendika bu bağlayıcılık nedeniyle artık grev yapamıyor. Dolayısıyla sendikaların grev haklarını, grev hakkı olmayan konfederasyonun attığı imza üzerinden bertaraf eden, Türkiye'de bunu formüle edenlere helal olsun, grev hakkını doğrudan yasaklasalardı, hiç kimse bunu kabul etmez, isyan ederdi. Grev hakkını doğrudan yasaklamadan fiilen ortadan kaldırabilecek bir hukuki düzenleme. Tek açık kapısı imzalanabilir demiş olmaz. İmzalamama konusunda konfederasyona bağlı sendikalar bir baskı yapar. Konfederasyon der ki yok arkadaş, benim bağlı olduğum sendikalarım bu koşullarda böyle bir şey imzalamayı istemiyor. İmzalamıyorum ben bu sene çerçeve anlaşma protokolünü. Herkes başının çaresine bakacak. Grev yapan sendika grevini yapacak, toplu sözleşmesini imzalayacak diyebilir. Bu teorik olarak mümkün ama bu ek kanun 6356 sayılı yasaya eklenen ek ikinci maddeden beri hiç kimsenin aklına dahi gelmiyor. Sonuçta orada bir konfederasyon var ve genellikle de vitrinde Türk iş var. Konfederasyonlar diyor kanun. Yani sadece Türk iş olması da gerekmiyor. Türk işe imza atma konusunda bağlı sendikalar bastırıyor. Türk işte imzayı atıyor. Sevabı bağlı sendikalara, günahı Türk işe yazılan, Türk işin kabul etmemesi halinde konfederasyon olarak grev kararı almasının mümkün olamadığı bir sürecin tüm hukuki sorumluluğu da konfederasyona yıkılmış durumda gidiyor.
Evet. Şimdi şöyle, asgari ücretin belirlenmesinin ardından kamu işlerlerinde eksam talebiyle bir dizi eylem kararı alındı. Yani burada nasıl bir mağduriyet açığa çıkmış? Bunu şu nedenle söylüyorum. 2023'te en son bir çerçeve protokol belirleniyor. 2023 Mayıs ayında geldiğimiz noktada işçiler aldıkları ücretlerin yetmediğini söyleyerek eksam talebinde bulunuyorlar. Buna dair ne söylemek istersiniz?
Eksam talebinde bulunabilirler. Bunu hukuki açıdan sözleşmenin uyarlanması dediğimiz bir kurum var. Toplu sözleşmenin uyarlanması, ülkede yaşanan olağanüstü ekonomik gelişmeler alım gücünü o kadar düşürür ki sendikalar artık öngörülemeyen bu yüksek artışlar nedeniyle üyelerin haklarını koruyabilmek için toplu iş sözleşmesinin değişen durum ve koşullara yeniden uyarlanmasını isteyebilirler. Bu tersinden yapıldı. Hükümet 94 krizinde Türkiye'de toplu sözleşmeleri sendikalara rağmen uyarlamak için diretti ve uyarladı. Buranın için açılan davalarda da Yargıtay uyarlamayı belli koşullar altında kabul etti. Şimdi dolayısıyla bir mahkemeye gidip toplu sözleşmenin işlem temelinin çürktüğü, yani sözleşmenin imzalandığı tarihte tarafların öngöremeyeceği büyük bir tarafların hakları ve borçları konusunda büyük bir erozyona neden olacak ekonomik tarafların dışındaki ekonomik, sosyal gelişmeler, alt üst oluşlar nedeniyle toplu sözleşme yeni duruma uyarlanabilir. Bunun hukuki yolu bu. Peki bunun başka bir yolu var mı? Var. İşte işçiler daha önce olduğu gibi, 89 bahar eylemlerinde olduğu gibi, önce yasal bir takım haklarını kullanmayı işveren üzerine bir baskı haline getirebilirler. Örneğin fazla çalışmalar işçinin onayına tabi. İşçi bu onayı bir ay öncesinden işverene bildirerek tekrar geri alabilir, vermişse bile. Bu fazla çalışmalara kalmamak, ulusal bayram genel tatillerde çalışmamak gibi bir takım önce yasal hakları kullanarak, işte günde 7,5 saatin üzerinde çalıştırılması yasak olan işlerde 7,5 saati milim çektirmemek, günlük çalışma süresini hiçbir biçimde 11 saate uzatmamak, gece çalışmasını 7,5 saatte sınırlamak gibi aslında olağan şekilde uygulanması gereken ama uygulanmayan bir takım haklarına sahip çıkarak bir zorlama yapabilirler. Yani burası Türkiye çok ilginçtir. Ben hatırlarım öğrencilik yıllarımda İstanbul'da belediye otobüs şoförleri çok ilginç bir direniş geliştirmişlerdi. Hız limitlerine, sınırlarına uydukları için uyarak direniş yapmışlardı. Ben gözümle gördüm belediye otobüs şoförünün yanında polis gaza bastığı zorluyor. O da diyor ki basamam çünkü burada hız sınırı var, bunu aşmam benim yasaya aykırı diyordu. Ama o hız sınırına uygun gittim dedi arkasında. O zaman yollar çok daha dardı. İnanılmaz bir trafik oluşuyordu. Bir anlamda yasaya uyarak direnebilirler. İkincisi demokratik tepkilerini gösteren bir takım eylemler yapabilirler. Yine geçmişte olduğu gibi yalın ayak yürümek, sakal bırakmak, mesai çıkışlarında yürüyüşler yapmak, toplantı ve gösteri yürüyüş haklarını kullanmak. Şimdi gelelim en tehlikeli şeyle, barışçıl toplu eylem hakkı. Bunu da başvurabilirler ancak burada işte Yargıtay'ın bu hakkı çok dar yorum. Yani Anayasa Mahkemesi'ne farklı olarak çok dar yorumlaması nedeniyle bu bıçak sırtı gibi bir olay. Yani barışçıl toplu eylem hakkı üzerinden toplu sözleşmedeki kayıpları bertaraf edebilmeleri için kamu işçilerin istisnasız tamamının birlikte mücadele etmeleri lazım. Yani yüz binlerce işçinin bir anda ortak bir tür genel grev gibi bir şey yapmaları lazım ki kimsenin burnu kanamadan bu yapılsın. Türkiye'de bu tür kitlesel eylemlerde evet önemli başarılar elde edilmiştir. Ve bu başarılar nedeniyle Türkiye İşçi Hareketi tarihine çok altın harfleriyle yazılan şeyler vardır ama yazılmayan da ödenen bedellerdir. Bu tür eylemlerde metal fırtına bunun son örneği oldu. Binlerce işçi krem tazminatından, ihbar tazminatından yoksun kalarak çok ciddi bedeller de ödemişlerdir. Bu bedeller göze alınabilir elde edilecek kazanıma bağlı olarak ama barışçıl toplu eylem hakkından hareket ederek somut olarak söylemek gerekirse bu hakları gidermek bana çok olanaklı görünmüyor. Şu güçler dengesi, şu sendikal yapı ve anlayış içerisinde. O zaman yapılması gereken ne? Yapılması gereken bana göre bir kere bu çerçeve anlaşma protokolüne samimi bir şekilde sendikaların itiraz etmeleri lazım ama sendikacıların işine geliyor. Çünkü önüne atacakları bir günah keçisi, bir Türk iş var, bir konfederasyon söz konusu. Çok fazla bu konuda seslerini çıkartmıyorlar. Zahmetsizce onların yapabileceği, onların üstleneceği stresi üstlenmiş bir kurum var. Yani bir anlamda grev ya da mücadeleden korkan bir sendikal anlayış var. Bunun arkasında saklanıyor bu anlayış. O zaman her şeyi adını takarak konuşmak lazım. Gerçekten grev hakkıyla birlikte bir özgür toplu pazarlık düzeni istiyorsa sendikaların bu çerçeve anlaşma protokolündeki en azından bağlayıcılık yani diyor ya mali ve sosyal haklar açısından bağlayıcıdır ibaresini ortadan kaldırmak lazım. Mali ve sosyal haklar açısından bağlayıcılığı sendikanın toplu sözleşmenin içerisine bunu alması halinde mümkün kılan bir düzenlemeyle yetkisiz grev hakkı olmayan konfederasyonlar üzerinden kamuda örgütlü sendikaların grev haklarını fiilen ortadan kaldırmaya dönük bu garabete son vermek. Böyle bir sendikal irade oluşur oluşmaz onu bilemiyorum. Ama şu da bir gerçek yani bir konfederasyon düzeyindeki bir koordineli görüşün yapmanın da bir takım avantajları var. Ama bu avantajlar sendikaların grev hakkını ortadan kaldırabilecek hukuki bir zeminde yapılmamalı. Dolayısıyla mali ve sosyal haklar arasında bağlayıcı olmayan, öneri niteliğinde olan, daha önceden de örnekleri görülmüş protokoller şeklinde yürütülebilirdi. Daha önce de Türkçe'de oturup bir takım çerçeve protokoller yapıyorlardı. Bu protokollere uyan uyuyordu, uymayan grev hakkıyla şansını bir kez daha kamunun karşısında denemeye çalışıyordu. Dolayısıyla sendikaların bu hakkını, grev hakkını ortadan kaldıracak bir fiili uygulama haline dönüşmüş durumda çerçeve anlaşma protokol. Burada sadece yasa koyucu değil, yasa koyucu tamam bunu sınırlandırıyor ama buna razı olan, bunu bir kazanım gibi gören bir teslimiyetçi sendikal anlayış var. Bunu da altını çizerek vurgulamak gerek.
Evet, var mı eklemek istediğiniz bir şey?
Kolay gelsin.
Adaletin iş yüzünden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.